Hayırlı günler A9 izleyicileri. Ahir Zaman ve Yaratılış Serileri programına hoş geldiniz. Her zaman söylüyoruz ahir zamanda yaşadığımızı, mukaddes bir dönemin tam içinde olduğumuzu, Hazreti Mehdi'nin şu anda görevinin başında olduğunu, zuhur ettiğini söylüyoruz. İnşallah Hazreti Mehdi'nin geldiği zaman karşılaşacağı zorluklarla ilgili bir sunumumuz var. Onunla başlayalım inşallah.
İnşallah.
Hazırsan. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zorluk ve çile ile karşılaşacaktır. İnkar içinde olan toplumları uyarmak ve onları doğru yola davet etmek için gönderilen tüm elçiler, gönderildikleri kavimler tarafından yalanlanmış ve onların çeşitli itham iftiralarına maruz kalmışlardır. Ehl-i Beyt'ten gelecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da bu gibi eziyet ve sıkıntılarla karşılaşacağı hadislerde haber verilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bizden Ehl-i Beyt'tendir. Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim ehli beytim muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra ehli beytim bela ve mihnetlerle karşılaşacaklar ve tarda maruz kalacaklardır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki hadisi de böyle durumu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın biat sırasında kendisinin birçok kahr ve haksızlığa uğradığını insanlara açıklayacağını haber vermektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Resulullah'ın bayrağı ile insanların başlarına bela, üzerine bela yağdığı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar. İki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der: "Ey insanlar, ümmeti Muhammed ve bilhassa onun ehli beyti çok belalar gördüğü ve bizler kahr ve haksızlığa maruz kaldık." Allah Kur'an'da birçok peygamberin kavimleri tarafından yalanlandıklarını, delilik ve büyücülük iftiralarını maruz kaldıklarını ve daha pek çok saldırı ve eziyetle karşılaştıklarını bildirmiştir. Elçiler tüm bu saldırılar karşısında sabretmiş, onlara en güzel şekilde cevap vermişlerdir inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun senden önce de elçiler yalanlandı ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı sabredeceğiz. Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: "Bu öğretilmiştir, bir delidir." Şeytana Allah'a sığınırım. İşte böyle. Onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyi versin mutlaka. Büyücü ve cinlenmiş demişlerdir. Firavun dedi ki: "Andolsun benim dışında bir ilah edinecek olursan seni mutlaka hapse atacağım." Hazreti Mehdi Aleyhisselam izlenecek, gözlenecek ve baskı altına alınmak istenecektir. Evet, her zaman söylüyoruz, çeşitli zorluklar çekecektir ama bizlerin ahir zamanda yaşayan insanların Hazreti Mehdi'nin etrafında olup onu bulduklarında destekçileri olması gerektiğini her zaman söylüyoruz inşallah.
İnşallah. Tabii Allah'ın sünneti, peygamberler, Allah'ın elçileri, büyük veliler hep zorlukla karşılaşmışlardır. Bu hep böyle olmuştur. Hazreti İbrahim'in ateşe atılması, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem çektiği zorluklar, savaşlar var. Şehit etmeye çalışıyorlar. Sahabe aynı şekilde o dönemde. Yine Hazreti Nuh, Hazreti Musa kavminin karşı çıkması. Tabii dünyada çekilen zorluklar ve çileler dünya eğitim yeri demişti hocamız. Ve bu çilelerle ve zorluklarla makbul oluyor her şey. Ne kadar zorlu o kadar makbul oluyor. Ne kadar zorluk çekerse de peygamberler, veliler, o kadar sevgimiz artıyor. Yani Müslümanlar için geçerli olan bir şey bu. Ve Allah zaten vaat ediyor bunu. Mutlaka deneyeceğini bildiriyor dünya hayatında. Dünya hayat imtihan yeri olduğu için Allah, mesela sizi şeytandan Allah'a sığınırız, bir parça açlık, zorluk, mallardan, canlardan ve ürünlerden imtihan etmekle, eksiltmekle imtihan edeceğim diye buyuruyor. Sabır gösterenleri de müjdele ediyor inşallah. Yani iman edenlerle iman edenlerin ayrıldığı nokta, etmeyenlerin ayrıldığı nokta zorluklar oluyor. Evet. Çünkü Allah'a karşı samimi olmayan birisi zorluklar karşısında hemen yılıyor. İnsanların aslında birçoğunun iman etmemesinin sebebi o. Yani küçük bir zorluk anında Mesela normalde Allah yaratmıştı diyebiliyor, kader diye diyor. Fakat bir zorluk olduğunda, bir hastalık veya bir maddi bir kayıp veya sevdiği bir insanı kaybetme veya işte istediği bir şeyin olmaması, orada birdenbire bu kaderde değil, yani bu da mı kaderde, haşa bu da mı Allah'tan deyip böyle imandan sapıyor. Zayıf iman olduğu için, bir flu böyle inancı olduğu için, halbuki böyle değil. Yani bütün zorluklar Allah'tan, Allah'ın dilediğinin dışında hiçbir şey olmaz.
Yani hocam, neticede insanlara taşıyamayacağı yükleri vermez Allah.
Çok evet. Doğru, maşallah. Allah söylüyor Kur'an'da, hiç kimseye kaldırabileceğinden fazlasını yüklemeyiniz diyor. Ya mutlaka olan bir şey kaldırabileceği kadar insanı, evet. Orada Allah sabredecek miyiz diye inşallah bunu karşımıza getiriyor. Allah biliyor tabii, Allah sonsuz kaderi yarattığı için, sonsuz hayatımızı yarattığı için bize gösteriyor ama bunu inşallah.
Gösteriyor.
Yani orada tabii mümine, Müslümana düşen, samimi bir insana düşen, Allah'tan olduğunu bilip...
Sabırlı olmak yani, sabretmek.
Evet, maşallah, doğru, doğru. Sabır da neşeyle olan bir şey, yani tahammül gibi değil. Sabır, yani Allah'tan olduğunu bilen bir insan ona gönül rahatlığıyla, huzurla inşallah boyun eğiyor.
Orada, yani bunda evet. Katlanmak zorunda kalıyorum diye değil de, yani Allah'tan geldi, mükafatını alacağım diye. Hani
maşallah, evet,
lazım.
Çok doğru. Öyle olduğu zaman zaten Allah onu istiyor bize. Yani evet. İman edip şükrederseniz diyor, Allah azabınıza ne yapsın? Kısacık bir dünya hayatı. Ve renkli oluyor tabii. O zaman yani kader çok güzel, renkli. İnişler var, çıkışlar var, böyle dönüşler, zikzaklar oluyor. Orada hepsi Allah'tan. Yani kaderin dışında hiçbir şey değil. Yani kader, demişti hocamız, blok halde yaratılmıştır. Tek bir anı bile kaderin dışında değil. Müslüman da bunu bildiği için, ama o zaman aslında çok büyük ferahlık geliyor. Yani bütün korkular ve zincirler kalkıyor üzerinden Müslümanın. Yani bunu bilen biri, bu sırrı bilen birisi, her şeyin Allah'tan olduğunu, o zaman hiçbir şeyden korkmuyor, Allah'tan başka. Hiçbir şeyden korkmuyor. Hiçbir şeyden çekinmiyor, paniğe kapılmıyor. Değil mi? Böyle daralmıyor, huzursuz olmuyor inşallah. Yani en zor anında bile.
Her şeyin bir sonu var zaten hocam. Yani hani neticede şey olduğu zaman o da bitecektir. Hiçbir şey daim değildir.
Zaten kendimizi Allah'a teslim ettiğimiz anda, elhamdülillah hocamızın da söylediği gibi, içimizdeki huzurun, mutluluğun arttığını, her şeyin Allah'tan geldiğinde nasıl sabırla harmanlanıp güzel mutluluğun ortaya çıktığını görebiliyoruz inşallah.
Tabii maşallah. Yani insan sapasağlam oluyor, hiç aklına gelmediği bir anda bir hastalık başlayabiliyor.
Evet.
Ya da işte bir şey çok istiyorsun, mesela Allah onu da bildiriyor. Sizin şer zannettiğiniz hayır, hayır zannettiğiniz şer olabilir diyor.
Evet.
Yani insanın her istediği, çok istediği mutlaka olacak diye bir şey yok. Dua ediyor, Allah o duaya mutlaka icap ediyor. Olmasıyla veya olmamasıyla da icap ediyor. Çünkü bazen istediği bir şey insanın, Allah dilerse 10 sene sonra oluyor, 5 sene sonra oluyor. Hemen olmayabiliyor.
Evet.
Ama hepsi bir hayır üzere. Çünkü o istediği biz bilmiyoruz. Mesela üniversite imtihanına giren birisi illa şu üniversite olsun diye istiyor. Ama belki o çok onun için çok hayırsız. O üniversitede kim bilir neler gelecek başına. Allah onu koruyor. Üniversite sınavını kazanamıyor. Hayırlı. Ya da işte ikinci, üçüncü tercihi oluyor. Ona giriyor. O da hayırlı inşallah. Çünkü Allah sonsuz akılla biliyor.
Tabii biz zaten attığımız ilk adımdan mükellefiz. İkinci attığımız adım beyhude bir adımdan ibaret değildir inşallah. Her zaman söylüyoruz. Bir şeyde her zaman biz tabii kendimizi Allah'a teslim edip her gelen şeyin Allah'tan olduğuna inanıp ve kendimizi...
Bunlarda da bir hayır olduğunu düşünmek
tabii lazım. İnşallah her şeyin Allah'tan olduğuna inanıp inşallah hayırlısı olur diye tevekkülde bulunmalıyız inşallah.
Yani inşallah. Ama zahmetsiz rahmet de olmaz tabii. Önce bir zahmet yapmamız lazım kerahmete ulaşmak için.
Evet tabii.
Ondan sonra tevekkül etmemiz lazım. İlk önce bizim belli başlı bir şeyleri başarmamız lazım. Hani olmuyorsa daha sonra tevekkül etmemiz lazım ki Allah, yani herhalde boş duran bir adama da rahmetinden bol bol vermez, öyle değil mi?
Tabii Kur'an'da mesela bunun örneği var. Peygamberler, değil mi, bütün hayatlarını Allah rızası için vakfediyorlar. Ve zorluklara, çileye katlanıyorlar. Yani hiç durmak yok. Mutlaka Allah yolunda çabası oluyor. Her tehlikeyi göze alıyor. Yani tehlike derken tabii onu da Allah yaratıyor inşallah. Öyle insanlar toplandılar, korkun diyorlar mesela ayette. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyorlar Müslümanlar. Yani dediğim gibi mutlaka çileye talip oluyor, zorluğa talip oluyor ve elinden geleni yapıyor. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Şimdi hasta olan birisi var. Hasta olan birisi şifanın Allah'tan olduğunu bilir. Allah söylüyor, çünkü hastalandığım zaman bana şifa veren odur diyor Kur'an'da inşallah.
Derdi de devayı da Allah verdiği için.
Ama oturup beklemiyor. Gidiyor en iyi doktorlara gidiyor, olabildiğince imkanlarınca ilaçları alıyor, kullanıyor. Ama şifanın Allah'tan olduğunu hiç unutmuyor. Yani o hastalığı tedavi edecek olanın ilaç ve doktor değil, Allah'ın onları vesile kıldığını, Allah'ın şifa verdiğini biliyor.
Tabii biz tedbirimizi alıyoruz inşallah, takdirde Yüce Allah'tan bekliyoruz.
Evet, doğru. Bir örnek daha var mesela, Hazreti Yakup çocuklarına şehrin değişik yerlerinden girin diyor. Ama tedbir olarak, yani bu tedbiri alın diyor. Ama Allah'tan gelecek olan şeyi değiştirmez diyor netice inşallah. Allah bir kader üzere yaratmış, fakat Müslüman tedbirli olmakla, gayret etmekle mükellef. Yani yan gelip yatan bir model değil Müslümanların istediği Allah'ın
inşallah. Yani dua edip her şeyi Allah'tan beklememek lazım. Gereğini yapmak lazım zaten.
Tabi söylüyoruz zaten, tedbirimizi alıp tabi yalvarış ve yakarışlarımızı Allah'a gerçekleştirip, ama tedbirimizi de almalıyız sonuçta.
Evet, evet. Yani her şeyin Allah'tan olduğunu biliyor. O da kaderinde zaten inşallah. O gayreti de kaderinde inşallah. Onu da biliyor, onun da farkında. O zaman işte tam kamil iman oluyor. Şüksüz bir iman inşallah.
Bir de dünya zaten imtihan yeri. Yani Allah'ın bize imtihan ettiği bir yer. Burada zaten bizi sizi ayıracağız diyor değil mi? Yani çok çaba gösterenler, yarışıp öne geçenler ve geride kalanlar var. Bu neye göre? Değil mi? Ameline göre, sarf ettiği gayreti, çektiği çileye göre, talip olduğu, değil mi? Şevke göre inşallah. Yani Kur'an'da ayetlerde belirtilen müminler var. Onlar diyor, şeytan Allah'a sığınırım, yarışıp öne geçmek istediklerinden dolayı yarışıp öne geçmişlerdir diyor.
Maşallah.
Şimdi o isteği de onun kaderini de Allah yaratıyor. Yani Allah'ın gücü ve kudreti her anlamda her şeyin üzerinde, her şeyi kapsayan. Mesela bizim de mesela bir irademiz gibi var. Mesela su içmek istediğimizde onu alıp içiyoruz. Bilgisayarın tuşuna basmak istediğimde basıyorum. Bir zorlama, bir baskı, bir o anlamda bir şey hissetmiyorum. Bu Allah'ın sonsuz ilmi. Ama her zaman için inşallah hep çaba sarf etmek isteyen, değil mi? Çileye talip olan ve en çok gayreti göstermek isteyen ruh halini Allah istiyor. Bizim de onu göstermemiz lazım inşallah.
İnşallah.
Yani insanın Allah rızasına uygun hareket etmek. Yani hayatın amacı o. Yaratılış sebebi de o inşallah. Allah'ın rızasını aramak. O da Kur'an'da bakın Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. De ki diyor Allah, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Yani hayatım ve ölümüm, bütün ibadetlerim, her şey Allah rızası için. Her şey Allah için. Yine başka bir ayette Allah rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır. Ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir. Allah'ın rızasını gözetmek. Müslümanın yaşadığı hayat bakıldığı zaman böyle diğer insanların yaşadığı hayattan yani çok fazla farklı olmuyor dışarıdan bakıldığı zaman. Yani Müslüman da para kazanıyor, işi oluyor, işte ailesi oluyor inşallah. Yiyor, içiyor, güzel kıyafetler giyiyor, iyi yerlerde de yaşar Allah'ın dilemesiyle inşallah. Fakat önemli olan hepsinin Allah'ın rızasını gözetiyor. Bu çok önemli. Yani dünya hayatına kapılıp böyle maddi var zannederek, böyle maddenin peşine düşen bir materyalist bir yapıda olmuyor Müslüman. Bu yanlış Allah'ın istemediği. Yani her şeyin Allah'tan olduğunu biliyor. Mesela bir şey yerken onu Allah'ın verdiğini bilerek şükrediyor.
Allah'ın rızasını gözetiyor işte.
Evet inşallah. Yani sağlıklı olup daha çok Allah rızasını kazanmak için yiyor, spor yapıyor, kendine bakıyor. Ondan sonra mesela iyi kıyafetler, iyi evler, iyi arabalar da helal. İnşallah saç sadece israf etmeyin diyor Allah. Ama bunu da Allah rızası için yapıyor. Yani amacı böyle dünyevi çıkarlar değil. Şu mesela hocamız böyle şöyle bir örnek vermişti. Bir otobüs yolculuğunda yolculuk yapan birisini düşünelim. İşte otobüsler duruyor değil mi? Orada kahve molası oluyor, çay molası oluyor yemek yemek için. Geçici bir süre duruyorsunuz orada. Asıl gittiğiniz nihai bir yer var. Ama geçici bir süre içinde kahve molası veriyorsunuz. Oraya girip oraya kafayı takıyor mu insan? Yani orayı sahiplenme biliyor. Biraz sonra çıkıp gidecek. O da bize binip asıl gideceği yere gidecek. İşte asıl gideceği yer ahiret inşallah. Dünya sonsuz hayat. Ahiret var.
Dünya evet. Öyle.
Evet, burada, örnekmiş yani.
Maşallah. Burada yani çok geçici bir kısa bir süre. Ama dünya hayatını Allah rızasına en uygun şekilde yaşıyor. Fakat asıl gideceği yeri hiç unutmuyor. Yani ahiret evet. Ve Allah'ın hoşnutluğu ve rızası hepsinin üzerinde inşallah.
Evet söylüyoruz. Dünya hayatı çok tatlı. Evet ama hocamızın da verdiği örnekteki gibi inşallah orada duraklarda kalmıyoruz, takılı kalmıyoruz inşallah. Biz de söylüyoruz.
Ama önemli olan o durakları en iyi şekilde geçmek.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Maşallah.
İyi izler bırakmak yani bırakmak.
Evet.
Tabii bir şekilde ayrılmamak.
İnşallah. Sonsuz akıl sahibi olan Yüce Allah inşallah takvası en üst düzeyde olanlardan eyler bizi.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi de işte Mehdi çağında yaşıyoruz. Ahir zaman. Hazreti Mehdi'nin olduğu dönem. En güzel ahlakın, bolluk bereketin, bilimde, sanatta, teknoloji ilerlemenin olduğu bir dönem. Bu çok büyük bir müjde insanlar için hakikaten. Evet. Çünkü Allah insanlar 20. yüzyılda ahlaksızlığı, zulümü, kan dökülmeyi, savaşları, değil mi? Baskıyı, özgürlük olmadığı ortamları gösterdi. Adaletsizliği gösterdi. Darwinizm ve materyalizm dünyaya hakim olmasıyla. Şimdi Allah Hazreti Mehdi vesilesiyle en güzel ahlakı, insanların böyle herkesin güzel ahlakta olduğu, iman ettiği inşallah.
En parlak dönemini yaşadığı.
Evet. Gelmiş geçmiş insanın tarihinin en güzel dönemi olacak mukaddes inşallah. Diyelim. Evet. Peygamberimiz hadisleri çok güzel müjdeliyor. Hazreti Mehdi de müjdeleşin diyor. Çünkü o kadar büyük müjde ve rahmet ki bütün insanlar için. İnsanlar hakikaten mutsuz oldular. Sevgi gitti, adalet gitti. Ondan sonra bencillik geldi. Onun yerine egoistlik geldi. Değil mi? Böyle güvensizlik geldi. Kimse kimseye güvenemiyor. Kimse kimseyi sevemiyor. Yani sevemiyor o anlamda.
Yani herkesin ben dediği zamanların inşallah sonuna geldik. Ahir zaman tam ortasındayız. Sübhanallah bu konuyu konuşunca da insanın kanı kaynıyor hocam. Bir anda inanılmaz heyecanlandırıyor. Çünkü bolluğun, bereketliğin çok iyi olacağı zamanda, inşallah dostluğun, kardeşliğin, Müslümanların en üst seviyede olacağı zamanlardan bahsediyoruz. Bu bütün Müslümanları, bütün müminleri o kadar heyecanlandırır ki inşallah.
Evet, maşallah.
İnşallah, evet.
Maşallah.
Devam edelim mi?
Slaytımıza devam edelim inşallah. Ebu Said el-Huduri'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Deccal çıkınca ona karşı müminlerden bir adam Hazreti Mehdi aleyhisselam yönelir. Derken o mümin kimseye birçok silahlar, Deccal'in merkezlerde gözetme yapan silahlara karşı çıkacaklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisinde Hazreti Mehdi aleyhisselamın Deccal'in silahlı adamları tarafından gözetildiğini, takip edildiği ve bu yolla etkisiz hale getirilmeye çalıştığı bildirilmektedir inşallah. Kur'an'da da hak dini tebliğ eden elçilerin yaşadıkları devirlerde benzer şekilde gözetlenerek engellenmek istedikleri şöyle bildirilmiştir. O kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. O belli bir süre gözetleyin.
Onu
gözetleyin inşallah. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de belirttiği gibi Deccal'in bu faaliyetleri sonuçsuz kalacak. Hatta aksine Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın etkisinin ve gücünün daha da artmasına, dünya çapında çıkışının ve şöhretinin daha da yayılmasına vesile olacaktır inşallah. Yani biz her zaman söylüyoruz, istedikleri kadar zorlama yapabilsinler, istedikleri kadar engelleme propagandalarına girişsinler. Fakat bu ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin çıkışını çok çok daha güçlendirecektir inşallah.
İnşallah.
Tabii. Yani bu ona engel olamayacak.
Asla maşallah.
Tabii biz zaten söylüyoruz Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği görevinin başında olduğunu. İnşallah bu olayların onu daha da güçlendireceği ve bizlerin de onun destekçisi olacağını her zaman söylüyoruz.
İnşallah maşallah. Tabii önüne dağ çıksa ezip geçer diyor Peygamber Efendimiz.
Yani inşallah.
Kaderinde galip olarak yaratılmış Hazreti Mehdi ve o dönem inşallah İslam ahlakı bütün dünyaya yayılacak. Yani çünkü galip olan Allah. Allah bu kaderle yarattığı için bütün kaderi Allah yaratıyor. Tek bir anın sonsuza bir kadar bir zaman içerisinde yaratıp bitirdiği için inşallah İslam'da hakim olmuş, her şey yaşanmış inşallah. Ve bunun da kimse duramaz zaten. Yani çünkü kader bu şekilde.
Duramadığını da dünkü örneklerde görmüştük hocam. Zaten hani şu anda Allah'ın ilhamıyla içlerinde yıllardır Darwinizmi savunan, materyalizmi savunan bilim adamlarının artık Darwinizmin hüküm sürdüğü bir dünyada, hatta Darwinizmin olmasını istemediklerini kendileri açıkça söylüyorlar inşallah.
Richard Dawkins, evet.
Richard Dawkins. Evet. Devam edelim hocam sunumuza inşallah.
Evet.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hakkında olumsuz propaganda yapılması. Mümin şahs Hazreti Mehdi Aleyhisselam Deccal'i görünce ey insanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiği Deccal işte budur der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerinde uzatılır ve arkasından onu alın da yaralayın der. Artık o zatın sırt ve karnı döve döve genişletilir. Mehdilik ve İmamiye İbrahim Süleymanoğlu.
Evet. Hadiste de bak değil mi? Açıkça belirtiliyor. Atak yapıyorlar. ki Hazreti Mehdi zamanında çok azılı münafıklar oluyor. Kafirler de en azılı olduğu zaman oluyor. Ona göre de çok güçlü ataklar yapıyorlar. Hazreti Mehdi'nin önünde durmaya çalışıyorlar zahiren. Ama tam hadiste bildirildiği gibi yapılan her saldırı ve çabanın sonucunda bu bir hayra dönüşüp o gayret hayır safında yapılmış gibi oluyor. Mesela Hazreti Mehdi'nin kimi İslam alimleri çıkmasını istemeyip daha sonra çıkacak demeye çalışıyorlar. Onların Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkmasını sözlü engellemeye çalışmasının sonucunda Mehdiyet bir anda yani çok çok fazla kişinin haberini aldığı bir konu oluyor. Ve baktıklarında, kaynakları araştırıp baktıklarında doğrusunu öğreniyorlar. Yani Hazreti Mehdiyet'in çıkışı konu olmuş oluyor, gündem olmuş oluyor. Bir örnek olarak mesela. Bu bir örnek. Bunun gibi birçok çabanın sonucunda her şey hayra dönüyor. Ve Mehdiyet, yani İslamiyet'in tebliğ ve hakimiyeti inşallah bütün dünyaya yayılıyor. Hazreti Mehdi'nin de bugünümüzde hem yaşadığını, Hazreti İsa'nın da yaşadığını bütün kaynaklar gösteriyor inşallah.
İnşallah.
Evet.
Evet.
Devam edelim.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hem eli hem ayağı ayrı ayrı zincirlenecektir. Mümin şahsı Hazreti Mehdi Aleyhisselam Deccal'i görünce, ey insanlar, Resulullah'ın zikrettiği Deccal işte budur. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından onu alında yaralayın der. Artık o zatın sırtı ve karnı dövüle dövüle genişletilir. Bu sefer Deccal onu, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı iki elinden ve iki ayağından yakalar da fırlatır atar. İnsanlar Deccal'in onu bir ateş içinde attığını sanırlar. Halbuki o bir cennet içine atılmıştır inşallah.
İnşallah.
Evet, yani Deccaliyet'in saldırısı oluyor. Yani Allah'ın sünnetinin üzere peygamberleri olduğu gibi, diğer İslam alimlerinin olduğu gibi. İki elinden iki ayağından yakalar, yani iki elinden iki ayağından zincirlendiğini anlıyoruz. Değil mi? Kelepçe var günümüzde, işte ayaktan zincirlenme. Aynı şekilde mesela yine tabii biraz böyle benzetmelerle anlatıyor peygamberimiz. Sırtına vura vura genişler şu anlama geliyor. Tabii ki bir insanın sırtına vura vura sırtı genişlemez. Yani değil mi? Öldürücü olur. O anlamda değil. Yani saldırılar oluyor, iftiralar atılıyor. Fakat o onu küçültmüyor da tam tersine
daha da güçleniyor.
Günü yayılıyor, büyüyor o anlamda. Nitekim hakikaten bunun geçmiş dönemdeki peygamberler için de geçerli olduğunu görüyoruz. Hazreti Mehdi için fazlasıyla, yani Hazreti Mehdi döneminde çok şiddetli bir saldırı var. Çünkü Deccaliyet'in en şiddetli olduğu dönem. Deccaliyet de bu dönemin özelliği Darwinizm ve materyalizm. Yani dinsiz, bu putperest dinler daha doğrusu. Yani dinsiz felsefeler, onlar çok zarar verdi insanlığa. Bütün savaşların kökenine baktığımız zaman kötülüğün kaynağı hep komünizm, faşizm, anarşi, terör. Zorbalık hep ondan kaynaklandığını görüyoruz. Çünkü getirdiğim mantıklar, mesela İslam'da merhamet vardır, şefkat, sevgi vardır. Asla masum insanı öldürmek haramdır. Yani kesinlikle haramdır, dokunamazsınız. Korursunuz, koruyup kollarsınız. Yaşlılar, ihtiyaç çocuklar içinde olanlar, değil mi? Hepsi korunup kollanması
tabii
gerekiyor.
Tabii elhamdülillah, bizim dinimiz zaten bunu gerektiriyor.
Evet, çok doğru. Kitap ehli, yani Hristiyanlar ve Musevilere iyi davranmak vardır. En güzel bir tarzın dışında tartışmayın diyor Allah onlarla. Allah'ın birliğine davet edin diyor. Onların ibadet ettiği yerler olan, Allah'ın çokça anıldığı yerler diyor Allah. Sinagoglar, camiler, manastırlar, havralar, bunların korunması gerektiğini söylüyor Allah Kur'an'da yine aynı şekilde. Hatta Allah onlarla bir araya gelip sosyalleşmeyi de helal kılmış. Mesela Müslüman erkeklere namuslu ve iffetli oldukları takdirde Hristiyan hanımlar ve Musevi hanımlara evlenebilirsiniz diyor Allah. Onların yemeğini yiyebilirsiniz diyor. Size helaldir diyor yemekleri aynı şekilde. Demek ki yani aile kurup sosyalleşme helal Allah katında. O zaman nasıl insan nefret eder, kin duyar, değil mi? Yani Müslüman özetle hatta müşrikleri bile güvenlik içinde olacağı yere ulaştırın diyor Allah. Şu anlama geliyor. Yani müşrik Allah'a eş koşan, Allah'ı inkar eden birisi, değil mi? Azılı birisi. Onu bile Allah diyor sizden güvenlik istediklerinde hayatınız pahasına güvenlik içinde olacağınız yere ulaştırın. Yani o kadar güzel bir din ki İslamiyet. O kadar güzellik getiriyor ki bakın. Müslüman biri asla kimseye zarar vermez. Tam merhamet, sevgi, şefkat gösterir. Koruyup kollar. Adaletli davranır. Ya bu ne güzel bir sistem, değil mi? Herkesin bu ahlakta olduğunu düşünün. Muhteşem bir sistem olacak dünyada. Muazzam bir mutluluk olacak. İşte Mehdiyet'in özelliği bu. Aksine Darwinizm olduğunu gördük. 20. yüzyılda değil mi? Hitlerler çıktı, Stalinler, Leninler çıktı. İşte PKK o yüzden çıktı. Muazzam kan döküldü. Sırf kan dökme, zorbalık, bencillik, egoistlik, güvensizlik, adaletsizlik var. Merhametsizlik, tabii, sevgisizlik, şefkatsizlik. Kim ister bunu değil mi? İşte onun için Darwinizmin fikren mücadele edilmesi, bilimsel delillerle çürütülmesi çok önemli. Ondan dolayı hocamız 30 yıldır bunu gerçekleştiriyor. Yani bilimsel delillerle kötülüğün kaynaklarının ortadan kalkması. Bu bilimsel olarak olur ama yani başka türlü olmaz. Zaten yani zor ve baskıyla değil.
Güvenin en üst seviyede olduğu, inşallah adının Muhammedül Emin olduğu Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz biz de inşallah. Az öncesinde söylediğiniz gibi inşallah Hristiyan da olsa, Musevi de olsa eğer yapmamız gereken bir şey olduğunda dinimizin gerektirdiği, güvenin en üst seviyede olduğu, elimizden geleni yapmamız gerekiyor inşallah.
Çok doğru. Evet. O güven ortamında, evet.
Yok hocam, devam edelim inşallah.
Şimdi güven ortamının oluşması için de
insanları zorlayarak değil, zaten bunları göstererek doğru yola gidebiliriz insanları.
Doğru. Tabii.
Dinimizde yani zaten zorlama yok zaten.
Bravo. Dinde zorlama yoktur diye buyuruyor Allah. Evet. Haramdır. Yani birine hiç kimse baskı yapamaz.
Yaptığın zaman zaten anlatamazsın insanlara. Baskıyla olmaz yani, zorbalıkla olmaz.
Baskıyla ne olur biliyor musun? Baskıyla münafıklık olur.
Evet.
Yani sahtekarlık yapar adam. Korktuğu için Müslüman gibi görünür ya da inanıyormuş gibi görünür.
Zaten
ya da
işte Allah hani mucizeler sunmuş bunu insanlara göstermek için. Hani zorla değil de o mucizeleri göstererek insanları doğru yola itebiliriz.
Tabii. Doğru. Hani insan değillerle yani çok zaten makul bir şey. O kadar saçma bir şey ki Darwinizm. İnanmaları bir mucize. Evet. Anlatınca ikna alıyor adam yani. Ya diyorsun sen bak protein tesadüfen olamaz. Mutlaka başka proteinler gerekiyor. Yani proteinleri sadece proteinler sentezleyebiliyor. Bir proteinin olması için amino asitleri bir araya getirecek ve proteini yapacak olan 100 tane hatta 1000 tane başka proteinin var olması gerekiyor ki o bir protein olsun. Bu evrimi bitiriyor zaten. Yani evrim neyi iddia ediyordu? Bir proteinin tesadüfen olup ikinci bir protein olacak, üçüncü bir protein. Güya onlar bir araya gelip de hücre olacakmış. Halbuki bilim bize diyor ki öyle bir şey hiç yok diyor. Bir proteinin olması için başka proteinlerin zaten önceden var olması, yani yaratılmış olması gerekir diyor. Bu bitiriyor. 350 milyon tane fosil var. Bu da bitiriyor. Hiç ara geçiş formu yok. Türler, milyonlarca tür birdenbire eksiksiz ve mükemmel olarak ortaya çıkıyorlar ve hiç değişmiyorlar. İşte yaratılış atlası onu gösteriyor zaten.
Deniz yıldızı
yani
örneğimiz vardı.
Tabii deniz. 500 yıllık, milyon yıllık deniz yıldızı var. Şimdi deniz yıldızı. Bir değişiklik evet var mı?
Hayır.
Hiçbir değişiklik yok.
Demek ki yarısı balık, yarısı deniz yıldızı değilmiş. Demek ki ara geçiş formları yokmuş inşallah.
Yok. Şeyin en komik olan da zaten hani Darwin teorisi diyorlar. Hani maymundan geldiğimizi iddia ediyorlar. Geçen bir video izledim. Kafesin içinde bir delik var böyle. Sadece maymun işte elini çıkarabiliyor. İşte dışarıda da muz var. Hayvan aç. İşte elini çıkarıyor, muzu kapıyor. Şimdi tekrar içeri sokacak ama eli kapalı. Eli geçmiyor. Şimdi muzu da bırakmak istemiyor. Hani bırakıp muzu tekrar elini alabilir. Niye bunu düşünemiyor? İşte yani akıl yok. Yani akıl yok.
Evet.
Yani insanlarla hayvanlar arasındaki en büyük fark akıl.
Evet.
Öyle değil mi? Akıl olsaydı bırakırdı muzu tekrar, elini kurtardı yani.
Ama tabii onların söylediği şey de 44 yıldır müzede sergilenen işte konstrüksiyon diye inşa etme sanatını gerçekleştirdiği, evet, yıllar önceki bir insan kafatasıyla maymun çenesini alıp birleştirip çeşitli oynamalar yapıp müzede sergileyip işte insanın atası budur diye sergilemesi yani.
Evet. Ya bir kere zaten yani evrim olup olmadığını fosillerden anlarız. Bakıyoruz fosillere, maymun fosilleri var mı? Milyonlarcası var maymun. Değil mi? Her taraf maymun fosili dolu. İnsan fosili var ve diğer canlılar var. Bunun arası hiçbir şekilde yok.
Maymunun
olmamış insanı yani, ne yapalım, olmamış yani. Yani fosiller söylüyor bize zaten.
Yani cevap olarak
Darwin en başta kendisi söylüyor. Ara geçiş formu hiç yoktur diyor.
Ama depoda sakladığını iddia ediyorlar ya hocam. Hani
depoda saklıyorlar zaten. Çünkü deliller yani fosiller Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Şimdi mesela maymunun önünde olduğu gibi bir maymunun bir insana dönüşmesi, biz bugün bilimsel olarak biliyoruz ve herhangi bir canlının bir başka canlıya dönüşmesi imkansız. Çünkü DNA'daki bilgi mükemmel bir bilgi. Mesela bir kitap olarak düşünelim. Bir kitap var. Ne kitabı olsun? Mesela tarih kitabı olsun. Tarih kitabı bir akıl tarafından yazılmıştır değil mi? Mükemmeldir. İçinde bir bilgi vardır. Yani bir tarihi anlatır. Mesela Osmanlı tarihini anlatan bir kitap düşünelim. Osmanlı'da olan olayları anlatıyor değil mi? Bilgi var içinde. Bunu siz harflerini rastgele değişse yerleri değişse mesela, E harfiyle bilmem ne harfi değişse, kelimelerin yeri değişse ya da başka harfler gelip oradaki harfleri çıkarsanız, Osmanlı tarihini anlatan bu kitap mesela biyoloji kitabı haline gelir mi? Fosilleri anlatan, DNA'yı anlatan bir kitap haline gelir mi? Gelmez. Tabii ki gelmez. Evet. Çocuk bile bilir bunu. Evrimciler gelir diyor. Nereye gelir kardeşim? Gelir mi yani? Olur mu öyle saçma şey? Zaten fosiller de baktığınız zaman hep türlerin mükemmel ve eksiksiz olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Yani şimdi mesela buradan bir örnek verelim. Herhangi bir sayfa açıyoruz. Bakın binlerce, 150 milyon tane fosil var. Hocamızın yaratılış atlası. Açıyoruz. Burada bir fosil var. Ne fosili bu? Bakalım.
Çekirge.
Çekirge fosili. 108 milyon yıllık. Bakın mükemmel. Detaylarıyla kanat yapısı, değil mi? Gövde yapısı, baş kısmı, ayaklarıyla, Allah Allah, aynısı günümüze yaşayan hali. Yani 108 milyon yıl önce Allah çekirgeyi çekirge olarak yaratmış ve hiç değişmemiş. Bakın hiç değişmemiş. Neden değişmiyor? Çünkü şunun için. Genetik bilimi bize bunu söylüyor. DNA'da sadece kopyalama mekanizması var. Genetik bilgi kopyalanarak geliyor. Yani Osmanlı tarihinin siz fotokopisini çektiğiniz zaman Osmanlı tarihi olarak kalır, değil mi? Harfi harfine aynıdır. Biyoloji kitabı haline gelmez. Bu kadar. Yani genetik bilgi kopyalandığı için de çekirge 180 milyon yıldır onun yavrusu yine çekirge oluyor, aynı genetik bilginin. Biraz genleri karıştığı için bazen ufak tefek bireysel farklılıklar oluyor. Ve tür içi farklılıklar da oluyor ama buna varyasyon deniyor, çeşitlenme. Yeni genetik bilgi yok, evrim değil yani.
Ya evrim teorisine göre bir atölye düşünelim. Arabayı parçalarına böldüğümüzde tekrar kendi oluşturabileceklerini de iddia ediyorlar.
Değil mi? Onu söylüyor.
Ya, bak şimdi onu yani kanıtlayamıyorlar. Kanıtlasalar.
Ya tabii.
Hayır, bak şimdi Yahya Hoca'nın söylediği
bütün bileşenleri hazır olsa dahi, tamam, şöyle bir koyuyoruz. 1000 tane parçası var arabanın. Ayrı ayrı masanın üzerine koyuyoruz. Soruyor Yiğit Bulut. Bunlar kendi kendine tesadüfen olabilir mi diyor.
Evet. Hatta hazırsa göstereyim inşallah.
Bir alalım işte onu.
Tabii.
Ya işte bakın, evrimi savunmak adına ne durumlara düştüğünü görün. Şimdi normalde böyle bir şeye hiç kimse inanmaz, değil mi? Çocuk bile inanmaz. Arabanın parçaları yan yana koyunca araba olur mu? O parçaları siz alacaksınız, direksiyon olan yere geçecek. Hatta mesela şöyle düşünün. Arabanın her şeyi tamam ama tekerleklerinden bir tanesi sadece böyle olduğu yere değil de yan olarak mesela takılı olsun. Araba gider mi? Gitmez. Yani özel olarak akıl tarafından,
her şey yerli,
araba fabrikasında bir araya getirilmesi gerekiyor ki, bir de parçaların oluşumu da ayrı bir konu zaten. Parçalar tesadüfen oluşmaz. Bakın ne diyor Hazret?
Enzimatik reaksiyonların, biyolojik moleküllerin bütün parçalarının bir arada olduğu bir araba atölyesi düşünün. Otomobili parçalanırsınız, bütün parçalar orada var.
Peki hiç araba oluyor mu kendi kendine?
Araba
oluyor mu?
Yani canlı.
Ya bu şimdi bir mantık sefaleti, rezalet yani. Normalde o da biliyor olmayacağını.
Evet.
Şimdi Darwinizmin süper saçma olduğunu biliyor. Hiçbir delil olmadığını da biliyor. Burada şimdi arabayı olmaz derse ne diyecek? Darwinizm yok diyecek. Darwinizm yok dememek için, bakın, bu saçmalığı ayakta tutabilmek için süper bir saçmalığa olur diye.
Daha saçma kalıyor.
Yani. Kaldığını hissediyor daha doğrusu.
Evet, hocam. İnanmadığı şeye inandırmaya çalışıyor.
Ha,
maşallah hocamız da söyledi, saçmalıktan daha saçma bir cevap veriyor yani.
Bravo.
Saçmalık ama Darwinizm bu işte yani. Yani normal bir putperestliğin olduğu için daha 3000-4000 yıl öncesinden kalmak tesadüfen olur mu? Yani mesela bu defter tesadüfen olur mu? Esen rüzgarlarla, fırtınalarla, işte yağmur çakan şimşekle. Tabii ki olmaz. Defter olarak bu özel olarak tasarlanmış. Bunlar ağaçta var tabii bu materyal. Ağaçtan elde ediliyor ama asla doğa olayları da kağıt yaprağı, üzerinde böyle çizgiler, üzerine tel takılı mesela, değil mi? Bir tasarım var. Canlılardaki komplekslik ve tasarım bundan milyonlarca kat fazla. Buna tesadüfen olmaz diyen Darwinist, ona olur deyince işte bu tutarsızlık yani, yalan söylüyor, doğru söylemiyor.
Büyük bir çelişki oluyor.
Evet.
Bir de mesela biz cansız maddenin kendi kendine hareket ettiğini hiçbir zaman görmüyoruz. Mesela bu masada birçok cansız madde var. Buradaki bardağın içindeki su kendi kendine boşalıp onun içine dolmuyor. Oradaki çiçek başka yere gitmiyor. Buradaki kitap az önce kendi kendine mi açıldı, sayfaları gösterdi? Hayır, böyle bir şey olmuyor. Veya havada durmuyor hiçbir şey, kendi kendine öyle olmuyor. Ama bizim hücremizde o kendi kendine oldu dediği proteinler muazzam şekilde hareket ediyorlar. Nasıl bu dünyada hareket etmiyorlar? Aynı molekül, yani o da, bunlar da atomdan oluşuyor. Molekül de protein de atomlardan oluşuyor. Bizim vücudumuzda mucize sınıfında iş yapıyor maşallah. Yani gittiği her yerde saniyeler içerisinde çok hızlı yolculuk yapıyor. Tam böyle usta gibi müthiş uzmanlıktan sıfır hatayla işleri bitiriyor. Tekrar devam ediyor, başka yere gidiyor. Bakıyorsun ya, bir akıl var. Yani arabanın civatası kendi kendine arabanın tekerleğine o şey bijontunu çevirip tutturur mu? Tutmaz.
Tabii ki.
Ona bir güç lazım, bir akılın olduğu elle o arabanın tekerinin olduğu vidayı tutturmak gerekiyor.
Tabii belli bir kuvvet uygulamak gerekiyor.
Bizim vücudumuzun içerisinde moleküller işte o kuvvet olmadan gidiyorlar. O vida gibi mesela protein, eğer oraya gitmesi gerekiyorsa bunu biliyor ve tam oraya uyumlu şekilde üretilmiş vaziyette zaten oraya yolculuk yapıyor. Zamanı geldiğinde orada oluyor ve kendi kendine dönüp tam vidalama işlemini yapıyor.
Ve biz hiçbir şey hissetmiyoruz.
Ve biz yani hiçbir ses duymuyoruz. Herhangi bir, biz de bir şey hissetmiyoruz.
Ya biz çok sadece bir lokmayı yediğimizde bile onu,
evet,
onun
işte işlediğini... orada bu hareketi yaptıran, orada bu hareketi ona veren, bu aklı veren, bu tecelliyi bize gösteren kudret şüphesiz Allah'ın, ki yüce Allah'a ait.
Maşallah.
Evet. Ki anlattığımız proteinlerin kompleksliği yani araba parçalarından kat kat daha fazla. Ki bugünkü teknolojiyle hiçbir protein molekülü sentezlenemiyor. Laboratuvarda üretilemiyor. O kadar kompleks bir yapısı var yani. Vida veya arabanın herhangi bir parçası proteinin bu anlamda yanına bile yaklaşamıyor. Maşallah.
İnşallah.
Proteinin üretimiyle ilgili bir film var, onu gösterelim. Mesela buradan nasıl bir muhteşem bir yaratılışla karşı karşıya olduğumuzu net delili bakın. Önce proteinlerin kopyası çıkartılıyor.
mRNA also contains codons.
Bakın bu protein sentezlenecek olan DNA'nın ilgili bölümünün kopyası. Önce bir kopya çıkartılıyor. Bu kopyadan protein üretiliyor. Buna mesajı RNA deniyor. Onun bir baş kısmı var. Methylated başlık kısmı deniyor. Şimdi protein fabrikası olay yerine geliyor. Bu kopya oraya geldiği zaman normalde hiçbir işe yaramayan protein fabrikası birdenbire geliyor. Onun üzerinden protein üretilecek. Bu da protein yapısında. Şimdi bu, bakın bu çok önemli. Bir protein olması için başka proteinlerin, yani protein fabrikasını oluşturan bu proteinlerin, DNA'nın, bütün ara enzimlerin var olması gerekiyor ki protein olabilsin. İşte evrimi yıkan bu zaten. Protein hiçbir şekilde proteinsiz oluşamıyor. Proteinler sentezleyebiliyor protein. Allah kitlemiş yani. Bu bize çok önemli bir delil, evrimi baştan bitiriyor.
Onlar yüzeysel bakıyorlar olaya. Yani diğer proteinleri düşünmeden sadece.
Doğru. Evet. Güzel bakmak değil, gerçekleri çarpıtıyorlar. Bilen kişiler evet. Var bunu. Doğru söylemiyorlar, yalan söylüyorlar. Doğru söyleyecekler. Araba atölyesinden işte parçalar yan yana alıp araba olmaz yani. Doğrusunu söyleyecek. Olmaz diyecek. Demek ki Darwinizm olmaz diyecek. Devam edelim. Bakın başlangıç yerine geliyor. Özel bir işaret var burada. Yani bir yerde özel bir işaret varsa, başlığı işareti, onu oraya yerleştiren bir akıl vardır değil mi?
Evet.
İşte Allah'ın yarattığını gösterir. Bu, bakın sırf bu Allah'ın yarattığını gösterir. Bunlar da taşıyıcı moleküller. Her biri bir amino asit taşıyor. Proteinler oluşturan 20 çeşit amino asit var. Her birini taşıyan ayrı taşıyıcı molekül var. O da DNA'da kodlanmış olarak var. Bunların da olması gerekiyor bakın protein sentezlenmesi için. Bunların bakın böyle dibinde 3 tane kodluk bir bölge var. Burası özelliğini belirliyor. Taşıyıcı proteinin hangi taşıyıcı protein olduğunu söylüyor. Taşıyıcı molekül olduğunu söylüyor. Bunu bir kilit gibi düşünebiliriz. Bir anahtar gibi daha doğrusu. Mesela bir kilidi açan bir anahtar vardır. Bu işte anahtar kısmı. Kilit de o mesajı RNA'nın üzerindeki ona karşılık gelen kısım. Her anahtara uygun bir kilit var. Sadece o anahtar açabiliyor kilidi. Antikodon deniyor bu bölgeye. Bakın geliyor, kendisine uygun yere yani kilide bu anahtar kilidin içine girdi. Mükemmel, atom atoma karşılıklı gelecek şekilde. Yani başka hiçbir molekül gelemez oraya.
A ile U zaten eşleşiyor.
Evet.
A ile U eşleşiyor. C ile G eşleşiyor. Birkaç tane daha vardı.
Bravo.
İlginçtir, hepsi birbirine eşleşiyor.
İşte o kuralı.
Niye kayma olmuyor?
Evet.
Ya da niye bir şey olmuyor?
Niye olmuyor? Bir kayma olsa bitti.
Olmaz yani. Yani. Farklı şey olur. Olmaz.
İşte bu kilitte bu kuralı kim koyuyor oraya?
Yani.
Burada bir kilit var. Hakikaten doğru. Başka şeyle birleşemiyor. Bu eşleşmenin kuralını koyan kim mesela? O kanunun, gücün değil mi? Orada olmasını sağlayan kim inşallah?
Evet. Tabii burada bir akıl var değil mi? Tesadüf yok burada.
Tesadüf yok.
Asla evet, maşallah. Şimdi devam edelim.
Yaradan'ın lütfu yani.
Maşallah. Evet. Buraya yerleşti. İlk getirdiği amino asit genellikle başlangıç amino asiti metyonin denen bir amino asit. Onunla başlıyor. Şimdi bu başlangıç yeriydi. Başladı. Metyonini görüyoruz. O zaman işte bakın büyük parça geldi. Ribozomun protein fabrikası burası. Protein üretmek görevi. Bir organelli hücrenin. Bakın ikincisi geliyor. Peki şimdi düşünelim. Burası su dolu bir ortam hücrenin içerisinde. Kapkaranlık. Sadece etrafta moleküller var, atomlar var. Değil mi böyle? Öyle onun olduğu bir ortam. Işık da yok. Nereden biliyor bu taşıyıcı molekül gelmesi gerektiğini? Binlercesi var bunun gibi. Bakın burada göstermiyor ama bu tarz böyle taşıyıcı moleküllerin amino asit olan üzerinde binlercesi duruyor orada. Sadece doğru olan havada böyle dönüş yaparak geliyor, olduğu yere yerleşiyor. Şimdi bunu büyüttüğümüzü ve içine girdiğimizi düşünelim hücrenin. Bizim gözümüzün önünde böyle bir olay olsa aklı atar insanın, değil mi? Bir binlerce duran molekül arasından sadece doğru olan kalkıp birdenbire gidip protein fabrikasının üzerine doğru yere yerleşirse bunun oraya kendi kendine gittiğini düşünürüz, onu oraya bir güç mü götürüyor deriz, bir akıl, üstün bir güç, değil mi?
Allah'ın bir kudret gücü var yani.
Evet, maşallah. Devam edelim, bakın geliyor. Yerleşiyor. Ve bundan sonra çok önemli bir şey daha gerçekleşiyor.
Gene da, hocam sözünüzü kesiyorum. Gene kodlar aynı, eşleşmiş.
Değil
bir
mi?
Bir önceki molekülde UA gene, diğer tarafta gene A ile U'lar hepsi eşleşmiş farkındaysanız.
Değil mi? Hiç hata olmuyor.
Hiç hata yok.
Hata yok. Evet. Hatasız işleyen ve çok çabuk böyle, bu kadar yavaş değil. Çok hızlı gerçekleşiyor bu. Bu sefer bakın ne yapılıyor biliyor musunuz? Bu metyonun ilk başlangıç amino asidi alınıyor. Özel enzimler tarafından, protein var burada yine. Peptidil transferaz denen bir enzim. Bunu buradan alıp diğer amino asite bağlıyor. Bu da muhteşem bir sistem. O zaman bu işin bittiğini anlayıp kalkıyor gidiyor oradan. Çıkıyor gidiyor. Ve bu kaydırılıyor. Bütün bakın hepsi evet. Kodonların kaydırıldı ki yeni kodon bu boş yere gelsin ribozomun üzerindeki. Onun üzerine taşıyıcı bir tane molekül gelebilsin. O da bakıyor RNA'nın üzerinde hangi kodon varsa anahtar kilit gibi o kalkıyor gidiyor oradan. Yerine yerleşiyor.
Tabii,
bu tesadüfen olabilecek bir sistem mi?
Tabii bütün bu mucizeleri sonsuz akıl sahibi olan Yüce Allah gerçekleştiriyor elhamdülillah. Allah'ın anan ilhamıyla hepsi doğru yerde doğru zamanda işlevlerini gerçekleştiriyor.
Çocuk bile olsa hemen anlar bunu yani. Allah'ın yarattığı, Allah'ın gücüyle oluşuyor. Kendi kendine diye bir şey yok. Böyle moleküller kalkıp kapkaranlık ortamda suyun içinde gidip anahtar kilit gibi tam olarak atom atoma ama yani böyle hocam dedi. Atom atoma yani. Bir atom yana kaysa bütün proteinin işlevi bozulacak.
Kusursuzca oturuyor tanıdım maşallah.
Evet, oturuyor.
Kısa bir aramız var inşallah. Aradan sonra devam edelim. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Proteinlerle ilgili sunumumuzda...
Evet, şimdi Oktar Hocam proteinlerin ribozomla sentezlenmesini göstermişti. Orada hakikaten moleküllerin ve proteinlerin bir hücre içinde açıktan yolculuk yapıp yani açıktan hakikaten suyun içinde yüzüp yolculuk yapıp anlamlı bir araya gelip oradan proteinleri sentezlediğini hepsini ama binlerce burada molekülün görev aldığını gördük. Proteinin görev aldığını gördük. Şimdi bunun hakikaten mikroskop altında çekilmiş mikrograf var. Gerçek görüntüsü. Onu göstermek istiyorum. Öncelikle anlattığımız konu neydi? Burada mRNA'nın yani burada proje var. Burada şifreler var. Erdem hocamın az önce bahsettiği o üçlü AUG'nin olduğu harfler burada yazılı. Bunun üzerine çevreden ribozomlar gelip bağlanıyor. Ribozomun küçük ve büyük alt birimleri var. Şekilde görüldüğü gibi tek tek bağlanıyorlar. İlk önce küçük alt birim bağlanıyor. Sonra eşleşme olursa, başlangıçtaki eşleşme, üstüne büyük alt birim bağlanıyor. Videoda izlediğimiz gibi. Daha sonra her birisi kendisi mRNA üzerinde ilerliyor. Dikiş şey gibi, daktilo gibi. Yani daktilo bir tuşa bastığında bir yana kayar.
Evet.
Onun gibi ona benzer bir sistem ile ilerliyor.
Maşallah.
Buna bakın ve ve bunların her birisinden birer tane protein molekülü sentezlenmiş oluyor. Onun için aynı anda birçok protein sentezlenebiliyor. Bu da elektron mikrografında 100 nanometrelik bir büyütme görüyorsunuz şu ara. 1 nanometre 1 milimetrenin milyonda biri. Evet. Milyonda biri. Milyon. Bu da 100. Onun 100 katı. Maşallah. Bunlar ribozom ve ortasındaki şerit de bu da mRNA'nın kendisi oluyor. Bunun çevresinde gördüğünüz gibi gelmiş ribozomları görüyoruz. Yani vücudumuzda şu an mesela biz konuşuyoruz, görüyoruz derken olan bir hadise bu protein sentezi. Bu da canlı görüntülenebilmiş hali. Ki mesela şu fotoğrafı çekmek çok büyük bir maharet. Bu fotoğrafı çektiği için birçok bilim adamı mesela Nobel ödülü alabiliyor. Protein sentez mekanizmalarından 1980'li 70'li yıllardan bu tarafa 20'nin üzerinde bilim adamına Nobel ödülü verildi. Sadece hücre içerisindeki sentez aşamalarıyla ilgili aminoasit ve proteinlerle ilgili konulardan. Nobel ödülü çok çok büyük bir olay evet, olmuş oluyor.
Buradaki resimleri belge evet. haline getirdikleri için ödül almışlar.
Evet, bak resmi belge haline getirdiği için hak ediyor ödülü. Hak ediyor. Bak, ne için? Resmi belge, resimlediği için, görüntülediği için. Ya orada bir harika bir işlem var. Burada o işlemi yoktan var eden var. O sistemi oraya kuran var. O sadece sistemin bir tane kısmının fotoğrafını belgelediği için, değil mi? Çektiği evet. için bak Nobel gibi çok büyük bir ödülü hak ediyor. Ne için? Tekrarlıyoruz. Resmi çektiği için. O resmi çektiği canlı bir orada bir madde, moleküller orada bir sistemi icra ediyorlar. Milyarlarca yıldır bunu yapıyorlar. O halde o sistemi yoktan var edip o tecelli eden akıl kimi? Fotoğraf çekini alkışlayan insanların bu düşünceyi çok uzun süre düşünmediğini görüyoruz. Ta ki bu yıllara kadar. Şimdi Allah yarattı, evet. O gücün ve kudretin sahibi Allah. Hatta o bilim adamını da oraya vesile eden Allah bize şu an kendi yaratışını en ince ayrıntısına kadar böyle gözlerimizin önüne seriyor demeye başladı insanlar. Çok şükür. Bunda da hocamızın 80 yılından bu tarafa yapmış olduğu iman hakikatleri, bu yaratış atlası gibi yüzlerce kitabın ve çalışmasının çok büyük bir faydasını görüyoruz inşallah.
Evet, bakalım evrimciler ne diyor? Yine Türkiye'nin tanınmış evrimcilerinden.
Geçelim.
Celal Şengör, şimdi kendince bilime aykırı olarak proteinlerle ilgili bakalım ne diyecek?
O tek hücrenin değil, tüm tek proteinin oluşması için milyonlarca yıl ver. Zaten biliyorsunuz, tüm tek proteinin oluşmasının ne kadar düşük bir
Şimdi, ne kadar düşük bir ihtimal dedi, imkansızdan bahsediyor. Evet. Düşük ihtimal yok. İmkansız yani, bir protein olması için başka proteinler gerekiyorsa ki öyle. Kaldı ki o da geçmiyor, mutlaka DNA gerekiyor. Çünkü proteinin kodu DNA'da var doğru olarak. Yani çünkü aminoasitlerin yan yana gelmesi de bir şey ifade etmiyor. Doğru dizilimde olması gerekiyor. Ancak mesela doğru dizilimde olduğu zaman insülin olabiliyor. Bir tanesi değiştiği zaman insülin olamıyor artık. Ya bir tanesi değiştiği zaman kolajen olamıyor. Bir tanesi değiştiği zaman bir hidrogenaz enzimi olamıyor. Dolayısıyla mutlaka doğru dizimde olması için DNA'daki kod ve DNA gerekiyor. Onu sentezleyen proteinler, protein fabrikası gerekiyor. Ama enerji gerekiyor. Enerji santrali lazım hücrenin. Enerji olmadan olmuyor bu reaksiyonlar. O zaman mitokondri de gerekiyor. Yani kısacası canlı hücrenin tamamı gerekiyor.
Evet.
Nitekim fosil kayıtlarında canlı hücresi birdenbire ve eksiksiz ortaya çıkıyor. Siyanobakteri fosilleri var Avustralya'da 3,5 milyar yıllık. Birdenbire ortaya çıkıyor 3,5 milyar yıl önce. Evet, fosil kayıtları var ve hiç değişmiyor. Bu zaten bize canlılığın Allah tarafından ol demesiyle birdenbire yaratıldığını ispatlayan çok net delil. Yani siyanobakteri günümüzde de var ve 3,5 milyar yılda hiç değişmemiş ve bir anda ortaya çıkıyor. Zaten aksi de olamıyor. Yani hücrenin aşama aşama bir organelinin, bir bölümünün olması gibi bir durum yok yani. Çünkü hiçbir hücre çalışmaz ki o zaman.
Evet.
Hayatta kalamaz. Ancak mükemmel eksiksiz olduğu zaman, Golgi'siyle, DNA'sıyla, işte endoplazmik retikulumuyla, lizozomuyla, mitokondrisiyle ve mükemmel membran zar yapısıyla ve protein, bunların üzerindeki protein kapılar olduğu zaman ancak hücre hayatta kalabiliyor. Ama kusursuz olduğu zaman, yani hep bütün yapılar tamam ama kusurlu yine olmuyor.
Her şey yerli yerinde olacak.
Maşallah. Tam öyle olacak. Her şey yerli yerine ve mükemmel. Bu neyi kanıtlar? Allah tarafından yaratıldığını kanıtlar. Artık bunun yani başka bir şeyi yok inşallah.
İzahı yok başka.
Tabii hiçbir şekilde izahı yok ve yani Allah'ın varlığını anlamak için bilim adamı olmaya gerek yok.
Evet.
İnsan, sadece düşünen bir insan değil mi?
Aklını yani, kullansa yeter.
Yeter. O kadar. Zaten mesela bilimsel delillere de bakmadan bir insan üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz böyle. Bir görüntü var. Mükemmel bir görüntü değil mi? Böyle üç boyutlu, renkli ve canlı. Şimdi biz bu görüntünün içine doğuyoruz. Değil mi? Görüntü var, ses var, çıktı. Bunların hepsinin beynimizin içinde oluşan elektrik sinyalleri olduğunu bugün biz bilimsel olarak da biliyoruz. Bilmesek bile bu görüntüyle karşılaşan birisi, yani bir şeyi gördüğü zaman böyle değil mi? Bir duvarı bile görse, hayatı boyunca bir duvarın, bir odanın içine koysalar bizi, sürekli duvara baksak, biz yokken var edildik, bir görüntü yaratıldı karşımızda. Çok net, yani duvar görüntüsü var değil mi böyle? Renk var, üç boyutlu bir görüntü var. Bunun bir yaratıcısı olması gerekir. Yani mesela televizyonda görüntü gördüğümüz zaman biz, televizyonun içinde onun tesadüfen oluşan bir görüntü olduğunu mu düşünüyoruz? Yoksa onu yapan, yayınlayan bir televizyon kanalının, değil mi, istasyonunun, işte o elektrik sinyallerini, radyo dalgalarını üreten bir kanalın varlığını mı kanıtlar bu, yapımcısını mı kanıtlar? Değil mi, yapımcısını kanıtlar tabii ki. Biz bu gördüğümüz zaman bu görüntüyü, mükemmel görüntüyü, ses düzeni, her şeyiyle onun yaratıcısı var işte, yani böyle inşallah, çok açık. Bu onun için yani Darwinizm o kadar mantığa aykırı ki, yani bilime de aykırı, her şeye aykırı. Ama Allah onu şimdi nasip etti, yani Mehdiyet çağında. Yoksa dünyanın %99'unu inandırmıştı Darwinizm. Kontrolü altına almıştı. Onun için o savaşlar, kan dökme, zulüm ortaya çıktı. Ama Mehdiyet de, Allah Hazreti Mehdi'yi vesile eder, kaldırıyor onu inşallah. Kaldırdı yani. Yani kırıldı çünkü, beli kırıldı. Beyni patladı fikren tabii, bilimsel delillerle inşallah.
Evet.
İnşallah. Biz zaten sonsuz kudret sahibi Allah'ın kudretini en iyi şekilde anlayabilmek için bilim yapıyoruz. Bilim yaptıkça da tabii bütün bunlar, hani evrimcilerin söylediğinin tam aksine, sonsuz akıl sahibi Allah'ın her şeyi mucizevi bir şekilde doğru yerde, doğru zamanda verdiği anan ilhamlarla bu kadar mükemmel bilimler ortaya çıkıyor ve biz Allah'ın kudretini en iyi şekilde anlamış oluyoruz inşallah. Mehdiyet'le ilgili sunumumuza inşallah devam edelim mi?
Edelim inşallah.
Tamam. Hocam ben konuya ekstradan bir örnek verebilir miyim?
Tabii ki.
En basit örneği hocam, ben bilgisayar programına benzetiyorum. Hani Allah'ın insanları ve hayvanların üzerindeki o kudretini. Örnek mesela işte bilgisayar programlarında işte bir program yazarız. İşte o program şu işte dosyayı atıyorum, İşte şuraya, şu klasöre taşıyacak, orada onu silecek. Hayvanlara bakıyoruz, balinalar. Yavrularını, yani doğum yapacak, ta işte bir okyanustan diğer okyanusa gidiyor. Orada doğumunu gerçekleştiriyor. Tekrar dönüşte aynı yani o doğumu yapacakken aynı izayı, aynı yolu güzergahı izliyorlar. Hani belli. Yaradan
yani
o programı
Allah
yazmış.
Yani onlara akıl vermemiş. Nasıl oluyor?
Yani o programı yazmış yani. Onun o kafasına o programı yerleştirmiş. Yani bunu yazan bir yaratıcı var yani.
Evet.
Tabii.
Niçin o kuşlar işte Atlantik'i geçiyorlar? Hı. Aynı yere geliyorlar. Hepsi aynı yerde toplanıyor. Yumurtalarını bırakıyorlar ya da o sazan balıkları, ilginç, şelaleyi atlayarak geçiyorlar yani. Nasıl yapıyorlar?
Zaten
o zaman bakın şimdi yani bununla ilgili bir film gösterelim. Yani. Yani hakikaten hocamın dediği çok doğru, Erdem hocamın. Ya bu bir kere o balığın kendinden kaynaklanan bir şey olmadığını gösteriyor bu. Yani bir şeyin bir mesela genetik bir özellik değil bu. Genlerde yazılı olarak yol bulma geni diye bir gen yok. O bir davranış değil mi? Ama üstün bir akıl görünüyor orada. O aklın o balıktan kaynaklanmadığı belli. Her somon çünkü mesela, her balık işte veya her kuş bunu yapıyorsa Allah'ın ilhamıyla yapıyor bunu değil mi? Allah tarafından yaratılıyor. Bakın şimdi somonlarla ilgili, özür dilerim yanlış filmi koydum, düzeltiyorum.
Somonlarla ilgili vardı hocam, somondu, pardon, doğru.
Yok estağfurullah.
Somon
göç yani ilginç. Bir evet. Konumdan başka bir konuma gitmek için o yolu, trafiği bilmen lazım bir. İkincisi, gideceğin yerin senin için ideal bir durumda olduğunu bilmen lazım bir kere. Niye gidiyorsun? Değil mi? Amaç ne? Gideceği yerdeki hava durumu, beslenme tarzının hepsinin zaten biliniyor olması lazım.
Evet,
bu da Allah'ın ilhamını gösteriyor.
Çok ilginç. Yani bir yılın aynı zamanı, aynı ayı, aynı günü, aynı saati sanki. Hepsi, her zaman aynı, her sene aynı.
Takvim yok, saati yok,
haritası yok. Çok ilginç bir nokta. O balıklar yumurtluyorlar, hani yavrularını yapıyorlar ve orada ölüyorlar. O yavrular nereden biliyor? Aynı yolu tekrar geri gidiyorlar.
Maşallah.
Yani çok en basit örneği, yani her şeyi bir kenara bırakmamak lazım. Bırakalım. Her şeyi kenara bırakalım. Ya düşünebiliyor musunuz? Balık bir yolu gidiyor. Orada yavruluyor. Ölüyor. Bu anne ölüyor. Yavrular çıkıyor. Çıktığı gibi gene aynı yolu takip ediyorlar.
Tabii hareket.
Hani annelerinin geldiği yeri takip ediyorlar.
Nereden biliyor değil mi?
Gidiyorlar. Orada büyüyorlar.
Daha sonra tekrar yavrulacakları yer aynı annesinin yaptığı gibi gene oraya gidiyorlar. Aynı yol.
Tabii.
Bunu nereden biliyor?
Bütün, yani bu sadece balıklarda değil, bütün hayvanlarda söylüyoruz. Hareketlerini doğru, Allah'ın yani, ana ilhamıyla gerçekleştirdiğini.
Bu sadece yaradanın kudreti yani.
Maşallah. Bakın şimdi, şimdi çok ilginç bir örnek var. Bir somonların neler yaptığını
izleyelim inşallah. En ilginç olaylardan biri Kuzey Kaliforniya'daki Prairie Creek balık yetiştirme çiftliğinde yaşandı. Bu çiftlikte yapılan bir keşif inanılmaz bir göç macerasını ortaya çıkardı. 1964 yılının 2 Aralık gününde çiftliğin balık üretme havuzlarından birinde diğer yüzlerce yavru balığın arasında yüzen 2 yaşına varmış büyükçe bir somon balığı bulundu. Balığın arka yüzgecinde Prairie Creek balık yetiştirme çiftliğinin özel metal klipsinin izi vardı. Bu durum, bu balığın bundan 2 yıl önce bu çiftlikte yetiştirilen, sonra da okyanusa bırakılan somonlardan biri olduğunu gösteriyordu. Ama balık, okyanustan geri dönerek çiftliğin kapalı havuzuna nasıl girmiş olabilirdi? Bu konuda fikir veren bir ayrıntı vardı. Havuzun fazla sularının boşalması için kullanılan kanala açılan ve metal bir ızgarayla kapalı olan kutunun kapağı kırıktı. Acaba balık doğduğu yere geri dönebilmek için çiftliğin su kanallarına girmiş ve sonra da bu kutunun kapağını kırıp havuza mı ulaşmıştı? Olayın bundan başka bir açıklaması yoktu. Ama balığın okyanustan bu havuza kadar aşması gereken yol düşünüldüğünde bu imkansız gibi görünüyordu. Somonun doğduğu çiftliğe dönebilmesi için yolculuğuna bu noktadan, yani Redwood Creek Nehri'nin okyanusa kavuştuğu yerden başlaması gerekiyordu. Balık daha sonra akıntıya karşı 5 kilometre yüzecek ve ilk yol ayrımına gelecekti. Bu yol ayrımında doğru kararı verip kuzeye yönelecek, ancak bir süre sonra daha zorlu bir yol ayrımına gelecekti. Çünkü bu yol ayrımında somon için birbirine çok benzer iki sinyal vardı. Somonun dünyaya geldiği balık çiftliği yol ayrımının tam ortasında yer alıyordu. İlk akla gelen seçim somonun sağ tarafa gitmesiydi. Çünkü çiftliğin suları sağ taraftan akıyordu. Ama nedense sol tarafı seçti ve doğduğu çiftliğe arka taraftan yaklaşmaya başladı. Bu şaşırtıcı kararın nedeni bölgeden geçen otoyolun altında gizliydi. Otoyolun altında balık yetiştirme çiftliğinin fazla sularının atıldığı bir kanal yer alıyordu. Normal zamanlardan çok az su gelir ve nehre varamadan toprak tarafından emilirdi. Ama o yıl çok yağmur yağmıştı. Yağmur nedeniyle kanalın suları nehre kadar varabildi. Bu sığ akıntı somona yol göstermek için yeterliydi. Somon tanıdığı kokuyu izleyerek nehirden çıkıp su kanalı boyunca ilerlemiş olmalıydı. Sadece 5-10 santimetre yüksekliğinde olan suda hem yüzmeli hem de sürünmeliydi. Sonra da tünelin içindeki karmaşık su borularının içinde doğru yolu bulmalıydı. Bunları başarsa bile sonuçta yine de kapana kısılacaktı. Çiftlikteki bu tahta patikanın altında yer alan beton kanalın içinde sıkışacaktı. Ama somon vazgeçmedi. Bu kanaldan havuza bağlanan 12 santimetre genişliğindeki boruyu buldu, bu boru boyunca ilerledi ve son bir engelle daha karşılaştı. Borunun önündeki metal ızgara. Bu engel ise sert kafa darbeleriyle aştı. İşte bu inanılmaz yolculuğun sonunda somon 2 yıl önce dünyaya geldiği küçük havuza vardı. Balık yetiştirme çiftliğindeki görevlilerin aklına bu rotayı hesapladıktan sonra bir fikir geldi. Acaba yuvaya dönen başka somonlar da var mıydı? Belki bir şey buluruz diye tahta patikanın tahtalarını söküp altındaki kanala baktılar. Ve şaşkına döndüler. Kanalın içinde balık yetiştirme çiftliğinin metal klipslerini taşıyan tam 70 somon balığı vardı.
Değil mi? Maşallah. Şimdi subhanallah.
Mucize.
Tam benim söylediğim üzerine bu video çok iyi geldi hocam.
Maşallah.
Süper oldu yani. Yani tam böyle.
Çok Allah'ın ilham nasıl olur yani böyle değil mi? Okyanusa bırakıyorlar balığı.
Evet,
okyanustan olmuyor. Kimyasal molekülleri algılayarak ondan özel bir sistemle yaratılmış Allah tarafından. Kokuyla çiftliğin suları nereden boşalıyor, nereden karışıyor, gidiyor yolu buluyor. O yoldan giriyor, kanalların içine giriyor. Yarı sürünerek, yarı yüzerek işte orada gösterdi. Bir yol izliyor böyle. Oradan işte su kanallarına giriyor. En son o kutunun ağzına geliyor. Onu sert kafa darbeleriyle kırarak çiftliğin içine giriyor.
Yok, karma karışık yollardan geçecek. Evet. Artı orada çok her sene çok az biriken suyu onda toprak emiyormuş. Fakat o sene çok yağmur yağdığından dolayı yani kanaldan bir adım daha atlamış olmuş inşallah.
Ve bir tane değil orada 60-70 tane daha gelmiş onlar birlikte.
Bu videoda hani izleyenler görmüştür. Orada diyor ki hani 2 yıl içinde diyor yol yapıldı diyor. Hani nasıl bir kudret yani yol yapılıyor ama o balık hani gene o iki tane yol ayrılıyor. Hani iki taraftan da gidilebiliyor ama o gene o eski yani daha önce gittiği yere tekrar aynı yerden dönüyor.
Maşallah.
Hani yol bozulmuş ya da daha sonra tekrar tamir edilmiş hiçbir önemi yok.
Değil mi?
Yani o yaradanın bir lütfu yani o balık oradan gidecek. Çünkü Allah istiyor. Böyle kudret yapmışsa o şekilde gidecek yani.
Maşallah.
Evet, çok akıllı bir hareket ama o aklın balığa ait olmadığı çok belli.
Evet, tabii ki. Tabii ki. Programı yazan yaratıcı. O sadece uyguluyor.
O kaderle yaratılıyor değil mi?
Ya, yani, uyguluyor sadece.
Evet. Allah'ın ihamıyla gidiyor
oraya. Bugün insanlarda bile baktığımız zaman mesela doğduğu yeri yerden göç etmiştir başka bir yere. Tekrar bir aradan 2-3 sene geçtikten sonra doğduğu yere geri gittiğinde işte köyüne, memleketine geri gittiğinde ne kadar değişmiş olduğunu görüyor. Hatta bazen şaşırıyor. Ama hani bu balık biliyoruz, hepimiz de biliyoruz balıkların aklının çok sınırlı olduğunu. Hani Allah'ın ilhamıyla burada videodaki izlediğimiz Allah'ın kudretini en iyi şekilde gösteriyor inşallah video.
Maşallah.
Evet.
Bunun yani nereye baksak aynı mesaj var. O kadar kusursuz bir düzen var ki böyle inşallah işleyen. Her şey mükemmel. Canlıların bu davranışları, atomlar, proteinler, hücrenin içindeki hayat hepsi bize tek bir mesaj veriyor. Sonsuz akıl sahibi, sonsuz güç sahibi bir yaratıcı tarafından yaratıldığını işte inşallah.
İnşallah.
Yani Allah akılla bilinir. Hocamızın böyle kitabı da var, okumadan tavsiye ederim. Allah akılla bilinir diye. Biz Allah'ı gördüğümüz ya da duyduğumuz için algılayamayız Allah'ı. Allah sonsuz güç sahibidir. Allah'ın kendini bildiği gibi bilemeyiz inşallah. Gördüğü gibi göremeyiz ama Allah işte akılla biliniyor. Yani çok üst samimi olarak bakıldığı zaman çok açık çıkıyor değil mi? Sonsuz güç sahibi bir yaratıcının yarattığı. İşte iman hakikatleri yani bilimsel deliller çok önemli. Biz bu bilimsel delilleri bilerek Allah'ın sonsuz gücünü, sonsuz aklını kavruyoruz ve korkumuzu arttırıyor. Çünkü sonsuz ahiret hayatı var demektir bu. Değil mi? Sonsuz cehennem var. Allah'ın sonsuz lütfu var inşallah. Allah'ın rızası kazanmak için çalışmamız gerektiğini, dünya hayatının bir imtihan yeri olduğunu hemen anlıyoruz. Bilim bize bunu gösteriyor. Çünkü dünya her şeyin bir amacı var. Bilim bize bunu ispatlıyor. Demek ki insanın da bir yaratılış amacı var o zaman. Dünyanın bir amacı var. Allah rızası uygun hareket etmek. Kısacık, ölümlü, yaşlılığın, hastalığın, yorulmanın, kirlenmenin olduğu, eksikliklerle dolu bir dünya hayatı inşallah. Ama aslında bir amacı var.
Ondan sonra başlayacağını.
Değil mi?
Evet.
Çok doğru. Yani o ve Allah Kur'an'ı göndermiş. O zaman demek ki yaratıcıya karşı sorumluyuz. Ve onun istediği şekilde yaşamalıyız yani çok basit yani inşallah açık yani her şey inşallah basit değil mi Allah affetsin.
Dünyada yaşarken.
Yol gösterici zaten Allah kelamı, Kur'an-ı Kerim.
Maşallah.
O onun olması zaten büyük lütuf yani.
Maşallah.
Maşallah.
Ne yapacaktık Allah olması? Tabii. Örnekleri var tabii. Zamanında ben gene araya girdim kusura bakmayın hocam ama.
Estağfurullah.
Hani adada doğup büyüyen bir insanın işte neye inanması gerektiğini konu alan bir ufak bir makale okumuştum. Orada şey diyor hani insan adada doğdu, büyüdü. Tesadüfen düşse o adaya işte çocukken ya da bebekken doğdu, büyüdü. Yanında kimse yok. Ya bir insan var, hiçbir şey yok. Sadece işte hayvanlar varsa işte hayvanı görüyor. Herhalde diyor ya, beni haşa yaradan bu. Ama hayvan bir müddet sonra ölüyor. Ya bu değil o zaman diyor. İşte aya bakıyor, gece aya bakıyor. İşte gündüz oluyor, ay kayboluyor. Diyor ki ay da değil. Güneş oluyor, sabah güneş, gece kayboluyor, güneş de değil. İşte okyanuslara bakıyor, olmuyor. İşte etrafında herhangi bir şeye bakıyor, olmuyor. Sonra diyor ki ha, beni yaradan öyle bir kudretli bir güç ki bu gördüklerimin her şeyi yarattı yani. İşte oradaki o inanç, orada okuduğuma göre oradaki inanç Müslümanlıkla aynı inançmış. Doğru mu hocam?
Şimdi Allah bir kere mutlaka bakın bir kader üzere yaratıyor ve hiç kimseyi başıboş ve yalnız bırakmaz inşallah. Yani yapayalnız yarattığını bildiriyor ama mesela bakın bir ayette diyor ki Allah, şeytanı Allah'a sığınırım, herkesin yüzünü çevirdiği bir yön vardır diyor Allah. Herkes bir şeye inanır değil mi, böyle yüzünü çevirdiği bir yön vardır. Öyleyse hayırlarda yarışınız diyor. Her nerede olursanız bakın, her nerede olursanız Allah sizleri bir araya getirecektir. Yani yapayalnız ve yardımsız bırakmıyor. İman eden birisi, samimi olan birisi Allah'ın mutlaka koruması altında inşallah.
Evet.
Allah onu Kur'an'ı da bir araya getirir, Kur'an'ı da öğretir inşallah. Diğer Müslümanlara da bakın ne diyor? Allah sizleri bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir diyor inşallah. Yani endişe edecek şey bir şey yok böyle. İnsan başıboş yaratılmamıştır. Ve bir kader üzere yaratılmıştır. Samimi olduğu takdirde Allah onu koruyup kollar zaten inşallah. Evet. Öyle bir şey yok. Ve Allah'ın sonsuz rahmeti var inşallah. Sonsuz cenneti var. O samimiyetle ilgili bir konu. Peygamberler de öyle. Mesela peygamber bir kişi oluyor. Bütün kavim inançsız oluyor. Bir toplumun içerisine geliyor inşallah değil mi? O Allah'ın koruması altında inşallah. Allah ona ilham ediyor. Allah ona imanı ilham ediyor. Çünkü Allah söylüyor bakın, Allah diyor size imanı süslü gösterdi, inkarı ve fıskı çirkin gösterdi diyor. Yani iman da Allah'ın dilemesiyle oluyor, kader üzere. İnkar eden birisi de Allah'ın dilemesiyle inşallah,
zira,
kader üzere inkar ediyor.
Zira ayette de geçiyor, şeytanı Allah'a sığınırım, onun alnından tutup da denetlemediği hiçbir canlı yoktur inşallah.
Yok maşallah.
Yani
yok,
o inşallah. Sonsuz kudret sahibidir. Onun herkesin, yani onsuz yaprak bile kımıldamaz onun dilemediği zaman.
Evet.
Yaprak bile kımıldamaz inşallah.
Biz çok biz, şanslı evet. Bir ümmetiz aslında yani.
Çok kısmetli tabii
değil
inşallah.
Ama yani tabii ki. En azından yani dinimizi, olmak, peygamberimizi bilerek geldik dünyaya.
Elhamdülillah. Yani. Ve Mehdiyet dönemindeyiz. Evet. Yani bu o kadar büyük bir lütuf ki inşallah. Hazreti Mehdi'nin varlığı, Hazreti İsa'nın gelmiş olduğu.
Ahir zaman.
Tabii Hazreti Mehdi hayatta şu anda.
Evet.
Hazreti İsa geldi. Muazzam bir şey bu yani. Öyle bir büyük mucize ki 2000 sene öncesinden bir peygamberi Allah tekrar yeryüzüne indiriyor. Ve Hazreti Mehdi gibi bakın o kadar mübarek birisi ki inşallah.
Peygamber Efendimiz de Mehdi ile müjdeleşmeyi emrediyor inşallah.
Evet.
İnşallah
evet.
Biz de görev başında olduğunu, kardeşliğin, Türk İslam Birliği'nin mucizevi olayların en üst seviyede olacağı inşallah. Barış ve bereketin çok olacağı mukaddes bir dönemde yaşıyoruz inşallah. Çok
doğru. O günleri görmeye nasip eder inşallah.
İnşallah.
O günlerdeyiz inşallah. Allah'ın çok kesin inşallah. Günleri. Çok yakın. Yani bir kere yakın olduğunu alametlerden anlıyoruz. Yani dünyada Darwinizm ve materyalizm tepe taklak gidiyor. Bütün peygamberimizin söylediği alametler gerçekleşti.
Küçük alametlerin çoğu gerçekleşti değil mi hocam?
Tabii mesela bak büyük alametlerden büyük de çok gerçekleşenler var. Yani tamamına yakın hatta böyle 150'den fazla alamet. Doğru
kuyruklu yıldızın en son.
Tabii evet. Afganistan işgal edilecek diyor peygamberimiz, büyük alametler. Afganistan işgal edildi. İran-Irak savaşı olacak diyor.
Oldu.
1980'den itibaren İran-Irak savaşı oldu. Kazananı belli olmayacak diyor hadiste peygamberimiz.
Hatta kazananı belli olmayacak. Ne kadar süreceğini bile efendimiz söylüyor.
Evet.
11 yıl. 10,
evet. 10, 10, 10, 10, bakın Kabe'ye kanlı bir baskın olacak diyor. Ve Hicri 1400'ü söylüyor peygamberimiz. Yani 1979'un sonu 1980 yılı. Hicri 1400
21
yılı.
21 Kasım evet.
Buradan itibaren diyor yani ahir zamanın başlangıcı olarak. Oradan itibaren Kabe'ye kanlı baskın olacak diyor. Tarihte ilk defa büyük alamet bu. Kabe'ye kanlı baskın oluyor. Ne zaman biliyor musunuz? Hicri 1400 yani 1979 21 Kasım'ında Hicri 1400'ün birinci günü, bir Muharrem. Tam peygamberimizin dediği tarihin birinci günü Kabe'ye kanlı baskın oluyor. İlk defa oluyor
çok
tarihte.
Çok büyük bir şey. Çok büyük alametlerden bir tanesi bu.
Ki evet. Daha önce olmamış. Bir de Peygamber Efendimiz kıyamet alametleri bir tesbih tanesi gibi birbiri ardına sıra gelir, gerçekleşir diyor. Doktor hocam söylediği gibi tam bir 1400'ün ilk gününde ilk hadis vuku buluyor, gerçek oluyor. Sonrasında devam ediyor. Ay ve güneş tutulmaları olacak diyor. hemen 81 ve 82 yılında hemen.
Aslında bununla ilgili videomuz var. Onu tekrar hatırlayalım inşallah alametlerle ilgili.
Depremler oluyor, sıklaşıyor.
Bravo maşallah. Yani depremler hiç olmadığı gibi artıyor tarihte. Videomuz hazır mı? Hazırsayız.
Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Kabe baskını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400 yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı, dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Maşallah, Peygamberimizin söylediği alametler, hadislerde bildirdiği milimetrik olarak gerçekleşti böyle. Değil mi? Mesela Irak Savaşı'nı tarif ediyor Peygamberimiz ve ordu diyor kaybolacak diyor. Çölde kaybolacak diyor. Yani tarihte bir ordu, bir savaş döneminde bir ordunun kaybolması diye bir şey, olay var mı? Yok.
Yok.
Değil mi? Mucize olur bu yani. Niye ordu niye kaybolsun ki? Yani ordular çarpışmak için vardır. Savaş olur. Teslim olursa da öbür taraf galip gelir. Bir ordu kayboldu hakikaten. Ya gazeteler yazdı bunu. Aynı yani hadislerde tarif ettiği şekilde Peygamberimizin gazete başlığı oluyor zaten. Saddam'ın cuntası kayıp diyor. Saddam'ın ordusu yok oldu diyor. Uçakları çölden çıkartıldı diyor. Hatırlarsanız mesela Amerika saldırdığında hiç karşı koyan olmadı. Askerleri bulamadılar. Asker yok yani. Ki dünyanın en güçlü ordularından biriydi Irak ordusu. Öyle, yani öyle biliniyordu. Bir tane asker bulamadı.
Muhafızları vardı. Yani çok büyük bir ordu yok oldu.
Yok oldu. Bu bir mucize mesela. Fırat'ın suyu kesilecek diyor. Tarihte ilk defa oluyor. Keban Barajı ile gördük. Fırat'ın suyu kesiliyor.
Ya tozlu dumanlı fitle görünecek diyor.
Evet. Gördük toz yani. Duman bütün o 11 Eylül fitnesi hakikaten evet. Olaylarında. Yani çok açık. Yani inşallah. Çok net bir şekilde. Bu bize Hazreti Mehdi'nin çıktığını gösteriyor zaten. Çünkü en büyük alametler bu olaylarla birlikte Hazreti Mehdi'nin olması ve Hazreti İsa'nın olması inşallah ve İslam'ın dünya hakimiyeti.
İnşallah.
Demek ki Hazreti Mehdi çıktı. Hazreti Mehdi çıktığında olacak diyor çünkü Peygamber Efendimiz bunları ve Hazreti Mehdi'nin de fiziksel özelliklerini de tarif ediyor.
30 mesela, yaşlarında.
Alnı açık.
Evet.
Dişlerin arası aralıklı.
Alnı açık derken geniş alınlı evet
geniş
doğru.
Geniş alınlı, dişleri aralıklı.
Orta
dişleri
beyaz, tek kaş çatma çizgisi var diyor. Mesela bakın bende herkeste evet çift kaş çatma çizgisi var. Siyah saçlı, siyah sakallı, kenarlarda ince diyor. Kevseç, Arapça kelime kullanılan. Yani ince olarak geliyor böyle. Altta düzeltilmiş, meczum. Cezmedilmiş yani. Düzeltilmiş, siyah sakalı. Ön dişleri parlaktır diyor.
Kaşlarının hilal gibi olacağını.
Evet. Yani demek ki mesela benim kaşlarım düzgün, düzdür. Kıvrık, kavisli kaşları olacak diyor. Gözleri yeşil olacak diyor. Aynul Hadra kelimesi geçiyor. Yeşil gözlü. Yanağında bir ben olacaktır diyor.
Sağ tarafında.
Evet. Beni yanlış tarif ederken diyor ki incimsi bir yıldız gibidir diyor. Yani deri renginde bir ben olduğunu anlıyoruz. Siyah bir ben değil de deri renginde bir ben. Açık renkli ben. Geniş omuzludur diyor. Yani şimdi geniş alınlı ve geniş omuzlu olduğuna göre başının büyük olduğunu anlıyoruz. Geniş yüzlüdür diyor aynı zamanda. Yani büyükçe başı olan. Ve oranlı olarak da geniş omuzlu diyor. Ama geniş karınlı diyor. Ve geniş uylukları vardır diyor. Sırtında diyor aynı Peygamber Efendimiz'de olduğu gibi kalp hizasında bir beni olacaktır diyor. Peygamberimizde de vardı. Benzer bir leke. Ben şeklinde. Aynısından ondan olacaktır diyor. Onun biraz üstünde diyor. İkinci bir ben daha olacaktır diyor. Onu da yaprağa benzetiyor. Şimdi bu anlamlı. Yaprağa benzetmesi yapraklar çıkıyor, dökülüyor. Çıkıyor, dökülüyor. Demek ki cidden kabarık olabilecek ve zaman zaman çıkıp kaybolan bir ben olduğunu anlıyoruz. Mersin yaprağına benzer diyor. Reyhan yaprağına benzer diyor. Konuşurken sağ elini kullanır diyor.
Depreden.
İleri yaşlarda da genç görünümlü olacaktır diyor. Yani 50 yaşlarına geldiğinde de mesela 60 yaşına geldiğinde de 40 yaşlarında görünecektir diyor. Genç görünümlü. Parlaktır diyor Celle diyor. Benim soyumdan olacaktır diyor. Yani Peygamber Efendimiz'in soyundan Seyit deniyor biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in soyundan olanlara.
Abbas, amcası Abbas'ın soyundan geldiğini söylüyor.
Evet, Fatma'nın, kızım Fatma'nın
soyundan.
Evet, Hasan ile Hüseyin.
Hasan ile Hüseyin'in
evet.
Soyundan.
Evet, Şerif veya Seyit oluyorlar. Hazreti Mehdi'nin hem Şerif hem Seyit olacağını anlıyoruz inşallah. geleceği yeri de tarif ediyor. Kafkaslar üzerinden gelecektir diyor ve Türkiye'yi işaret ediyor.
Doğudan.
Evet.
Siyah bayraklar altında.
Horasan'da evet. Orada Türkler kastediliyor. Çok doğru. Demek ki Türkler yardımcı olacaktır. Horasan'dan siyah bayraklar ona yardımcı olacaktır diyor. Horasan o dönemde Türklerin yaşadığı yerin adı o dönemde. Çıkacağı yeri de şöyle tarif ediyor. Medine'yi diyor manen fethedecektir diyor. Manen ama öyle bir askeri fetih değil. Manen fetih. Neresi ya Medine? Medine şehir anlamına geliyor. Hangi Medine ya Resulallah diye sahabe sorduğunda diyor ki Konstantiniyye diyor. Konstantiniyye de İstanbul'un eski adı. Yani İstanbul'a geleceğini anlıyoruz ama İstanbul'da da doğmayacağını anlıyoruz. Doğacağı yerin ismini de veriyor. Karaköy'ünden doğacaktır diyor. Ve doğumu gizli olacaktır diyor. Hastanede olacağını anlıyoruz. Çünkü pardon hastanede olmayacağını anlıyoruz. Çünkü hastanede olan bir doğum açıktır günümüzde değil mi?
Bellidir.
Kayıtlıdır. Kayıtlara geçer. Herkes de bilir yani hastanede doğum olduğunda. Doktorlar, hemşireler değil mi? Orada bulunan bütün personelin bilgisi altında. Demek ki evde olan bir doğum olacak ve kardeşinin az olacağını bildiriyor. Bir kardeşi demek ki. Bir tane kardeşi olacak. Ve İstanbul'a gelip faaliyetlerin orada başlayacağını anlıyoruz. Geliş vaktini de bildiriyor Peygamberimiz. Şimdi bunu tarif ederken bir hadiste büyük bir parlamanın olduğu bir anı tarif ediyor. Gece uykusunu uykusundan uyandıran diyor. Ayakta olan oturtan diyor, oturanı ayağa kaldıran diyor. Büyük bir parlama ve patlamayı tarif ediyor. İşte o an diyor geliş vaktidir diyor İstanbul'a. Oraya Hazreti Mehdi'nin. Ne zaman oldu bu? Independent tabi adlı bir tanker patladı. 1979 yılının 15 Kasım'ında. 15 Kasım günü büyük bir patlama oldu. İstanbul'da bir aydınlanma oldu. Ben o dönemi hatırlıyorum. Gece vakti böyle kırmızı bir aydınlık meydana geldi. Ve hakikaten uyanları uyandırdı. Can ve mal kaybına da sebep oldu kısmen. O an geliş vaktidir diyor. Demek ki o günlerde veya o gün İstanbul'a gelmiş olması gerekiyor. Geldiğini anlıyoruz Hazreti Mehdi'nin inşallah. Çok detaylı tarifler var. Daha da detaylı anlatıyor. Kıyafetlerinden bahsediyor inşallah. Talebelerinden bahsediyor. Talebeleri çok övülüyor. 313'tür diyor. Sayılarını da veriyor Peygamber Efendimiz. Bedir'de de 313'tü.
Kadınlar evet. 314, 313 arası.
Evet. 313 arası. Evet.
Çoğunun da genç olacağından bahsediyor değil mi hocam özellikle? Evet. Bunlardan en önemlisi de şu. Peygamber Efendimiz'in ahlakından olacaktır. Peygamber Efendimiz kendi ahlakına çok benzettiğini söylüyor Efendimiz'in. Ah o dönemde olmayı ne çok isterdim diye de bir sözü var inşallah.
Evet maşallah. Orta boyludur diyor. Konuşurken diyor, ağırlıklı olarak sağ elini kullanacağını bildiriyor. Zaman zaman dilinin ağırlaştığını söylüyor. Ondan sonra. Fakat herkesin çok seveceği birisi. Yani en başta insanlar tanımayacaklar onu. O bildiriliyor. İnşallah. O insanları görür ama insanlar onu göremez diyor. Pazarlarda geleceğini, çarşı ve pazarlarda gezeceğini bildiriyor. Hatta gittiği yerde ki mesela 1000 tane dükkan bulunur diyor. Nasıl oluyor bu? Alışveriş merkezlerini düşünelim değil mi? 1000 tane dükkanın olduğu, mağazanın olduğu alışveriş merkezleri var mı? Var İstanbul'da. Demek ki İstanbul'da çarşı pazarlarda gezecek. Fakat insanlar onu başlangıçta tanımayacaklar. Yani bir faaliyet dönemi var. Said Nursi Hazretleri özellikle darwinizmi ve materyalizmi hedef alacağını bildiriyor. Maddiyin tabiyyün diyor. Bu taunu diyor. Yani veba hastalığı gibi dünyayı sarmış olan ve bilim ve sahte bilim ve felsefeyi kullanan bu taunu diyor. Tam susturacaktır diyor. Maddiyin tabiyyün. Şimdi maddiyyün ne demek? Materyalizm. Tabiyyün de darwinizm ve naturalizm. Yani darwinizm. Yani darwinizm ve materyalizmi diyor tam susturacak tarzda diyor. Faaliyet gösterecektir diyor. Kendisinden önceki bir taifenin diyor. Yani mesela bugün bakıyoruz. Hakikaten bir kısım Amerikalıların, bilim adamlarının hazırladığı eserler var. Onları hazır bir program olarak kullanacaktır diyor inşallah. Yani derleme eserler yapacak, onları bir araya getirecek. Laboratuvara girip çalışmayacağını anlıyoruz inşallah. Bu şekilde faaliyet yapacaktır diyor ve 40 yıllık bir faaliyet döneminin olacağını anlıyoruz inşallah. Yani darwinizm ve materyalizmi hedef alacak, İslam ahlakının yayılması için ama insanlar onu 313 kişinin kalmasının sebebi de hocamız açıklamıştı. Yani buradan tabii o anlaşılıyor. Tanımadıkları insanlar önce tam yani olarak böyle anlamayacaklar Hazreti Mehdi'nin faaliyetlerini. Hatta karşı çıkacaklar. Hatta bazı yobazların ve sayılarını da veriyor Peygamberimiz. 70 bin tane sarıklı ve cübbeli yobaz böyle münafık bir kitlenin güruhun ona karşı çıkacağını. Dinimizi izale ederler diyor, kaldırır diye şey diyorlar. Çünkü o dönemde yaşanan dinin Kur'an'la alakası olmadığını bildiriyor Peygamber Efendimiz. Kur'an diyor terk edilmiş bir kitap olarak kıldılar diyor. Kur'an'daki bir ayette şeytandan Allah'a sığınırız. Peygamberin tek şikayeti bu. Aynı zamanda dinden uzak, ayrı bir din anlayışıyla hareket eden münafık ve yobazların karşı çıkacağını ve bunların başında da Medineli bir alim, yani İstanbul'dan çıkan bir tane sahtekar yobazın olacağını anlıyoruz. Hazreti Mehdi'ye karşı faaliyet yapacaklar ama diyor sonunda diyor o kadar sağlam ki delilleri, üstün delillerle çıkıyor. Elindeki ilim kılıncına, yani bu delillere boyun eğerler diyor inşallah. Sonunda Hazreti Mehdi yobazlığı kaldırıyor, Darwinizmi fikren, materyalizmi ortadan kaldırıyor. Din de Asr-ı Saadet döneminde gibi Kur'an anlıyor. Yani tam olarak Kur'an, peygamberimizin sünnetiyle Kur'an yaşanıyor.
Yani Müslümanların en üst seviyede olacağı Asr-ı Saadet dönemindeki gibi biz de ahir zamanın... Ahir zamanda Müslümanlığın en parlak döneminin olacağını, hatta her seferinde söylüyoruz Hazreti Mehdi, para verecek insan bulamayacak inşallah. Yani dostluğun, kardeşliğin, müminliğin, Müslümanlığın en üst seviyede olacağı zamanda mukaddes dönemlerin tam ortasında yaşıyoruz inşallah. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik inşallah. Saat 22'de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbeti programı A9 TV, Harun Yahya TV, Kanal Avrupa, Çay TV'den takip edebilirsiniz inşallah. Değerli hocalarıma ve kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hayırlı günler.